Ayrım 11, kontur gerilla 1, teorisi, Ferit İlsever, sayfa 156. 7. bölüm, en büyük bölücü kontur gerilladır. Her bölgeye değişik dozda zulüm uygulanır. Kontur gerillanın bulunduğu alan 3 bölgeye ayrılır. Kırmızı bölge, gerillaların kısmi veya tam kontrolü altındaki bölgedir. Bu bölgedeki her şahsın gerilla veya gerilla destekçisi olmasından şüphe edilir. Sarı bölge, bu bölgeler ne dost kuvvetlerin ne de gerillaların kontrolündedir. Bu bölgeler mahalli halkın kontrolünün en sıkı olduğu bölgelerdir. Yeşil bölge, bu bölgeler dost kuvvetlerin sıkı kontrolü altındadır. Mahalli halkı kontrol tedbirleri kaldırılmıştır. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, gerilla kuvvetlerine karşı yapılacak kontur gerilla harekatının safha ve uygulama şekilleri bölümü. CIA ajanı Galula ise aynı bölgeleri kırmızı, pembe ve beyaz bölgeler olarak tarif etmekteydi. Dipnot Galula ayaklanmaları bastırma hareketleri sayfa 61. Galula'nın kitabında sarının yerine pembe, yeşilin yerine ise beyaz kullanılmıştı. Galula'ya göre beyaz bölgeler ayaklanma olaylarında henüz herhangi bir etki görmemiş fakat tehlike altında bulunan yerler olup asinin yıkıcı faaliyetlerine hedef olabilecek sakin görünen yerlerdir. Dipnot aynı yerde. Şema 2'de Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu bölgelerle ilgili bir şekli görülmekteydi. Kontur gerillanın halka karşı uygulamaları bu bölgeler teorisine göre şekillenmekteydi. Kontur gerilla temel silahı olan baskıyı her bölgenin rengine göre değişik dozlarda uygulamaktaydı. Bölgeler teorisi şu mantıktan doğmuştu. Genellikle sebepler ne olursa olsun bir gerilla harekatında davayı destekleyen aktif bir azınlık, tarafsız bir çoğunluk ve davanın aleyhinde olan aktif bir azınlık vardır. Burada bir şema var. Şema 2, kontur gerillanın mantığına göre bölgeler. Burada geniş bir sarı bölge, onun sağ ucunda yeşil bölge, sol ucunda yeşil bölge, alt tarafı olduğu gibi kırmızı bölge şeklinde bir şema. Yukarıdaki şema Jandarma Genel Komutanlığı'nın gizli belgesinde yer almaktaydı. Şemanın ilginç tarafı kontur gerillanın kontrol altında tuttuğu yeşil bölgelerin, kırmızı ve sarı bölgelerin yanında çok az bir yer kaplamasıdır. Şemadaki alanların sadece 15'te biri kontur gerillanın kontrolü altında görülmektedir. Şema kontur gerillanın ruh halini açığa vurması açısından da ilginç. Karşı gerilla tekniğinde temel ilke davanın aleyhinde olan azınlık ile tarafsız olan çoğunluğu kendi tarafına çekmek ve davanın lehine olan azınlığı da ya tarafsız hale getirmek veya ortadan kaldırmaktır. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, sivil halkın kontrol altına alınması ve gerilla kuvvetlerinin halkın desteğinden yoksun bırakılması bölümü. Galula'nın kitaplarından biliyoruz ki burada dava diye adlandırılan Milli Kurtuluş Hareketi'dir. Kontur gerillanın yapacağı ilk iş bu davaya karşı olan azınlığı örgütlemekti. Daha sonra tarafsız olan çoğunluğu ve davayı destekleyen güçleri kendi tarafına çekmeye çalışacaktı. Bu taktik uygulanırken yurt toprağı üzerinde 3 tür bölge ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca her bölgenin içinde de davayı destekleyen veya karşı çıkanlarla tarafsızlar bulunacaktı. Bu 3 kesimin her bölgedeki gücü o bölgeye rengini vermekteydi. Kontur gerilla harekatına temel oluşturan mantık buydu. Yeşil veya beyaz bölge olarak adlandırılan kontur gerillanın denetiminin kuvvetli olduğu bölgelerde halk üzerindeki kontrol tedbirleri kaldırılacaktır. Kontur gerilla devlet hizmetlerini ve çeşitli olanakları bu bölge halkının yardımlarının karşılığında onlara mükafat olarak dağıtır. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 86. Kendisini aktif olarak destekleyenlere daha fazla hak ve kuvvet tanıyarak onlar aracılığıyla işini yürütür. Dipnot aynı yerde. Aynı anlayışla bu hizmetleri diğer bölgelerde de kendi taraftarlarına mükafat olarak dağıtır ve oralarda da kendisini destekleyenlere hak ve kuvvet tanır. Kontur gerillanın denetiminin olmadığı veya tam olmadığı bölgelerde ise halkın payına düşen sopadır. Çünkü sivil halk ile gayri nizami kuvvet arasındaki sıkı ilişki sert kontrol tedbirlerini gerektirir. Dipnot ST 3115 sayfa 15. halk kitlesi üzerine yapılacak baskının gayri nizami harp kuvvetlerine dönük dolaylı durdurucu etkisi söz konusudur. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat sayfa 13. Halk ile ayaklanmaları bastırmakla görevli taraf arasındaki engel ancak kuvvet zoru ile yıkılabilir. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 97. Kontur gerilla harekatına temel oluşturan yukarıdaki mantık sadece askeri harekat sırasında geçerli değildir. Kontur gerilla grev yapan işçileri, toprak için mücadele eden köylüleri, gezici aşirat göçer ve benzerlerine, öğretim görevlilerine, öğrencilere, kadınıyla çocuğuyla, yaşlısıyla herkesi potansiyel düşman veya karşıt güç olarak görüyordu. Kontur gerillanın tek ölçüsü hükümete sadakat derecesidir. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, gerilla kuvvetlerine karşı yapılacak kontur gerilla harekatının safa ve uygulama şekilleri bölümü. Kendilerine sadık olmayanlar kırmızı veya sarı bölge mensuplarıydı. Bunlar her türlü devlet hizmetinden yoksun bırakılmalı ve üzerlerinde yüksek derecede şiddet uygulanmalıdır. Kontur gerilla mezhep ve milliyet çatışmalarını körüklüyor. Peki kontur gerillanın dostları kimdir? Davaya karşı olan azınlığı kimlere dayanarak örgütleyecektir? Kendisinin görevi mevcut otoriteyi korumak olduğuna göre tabii ki bu otoriteyi elinde tutan sınıflara dayanacaktı. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, psikolojik harp harekatı ile propagandanın önemi bölümü. Bu kitabın ilk yazıldığı 70'li yıllarda bu sınıfları işbirlikçi burjuvazi ve toprak ağalarının en zorba kesimleri diye tanımlamışız. Nitekim belgeyi hazırlayanlar da Türkiye'yi parçalayarak Vietnam tipi bir mücadeleye itmek isteyen düşmanlardan söz etmektedirler. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, tehdidin değerlendirilmesi bölümü. Aradan geçen 30 yıl içinde görüldü ki Türkiye'yi parçalamak isteyen güç ABD'dir. Devrimciler ise 30 yıl önce olduğu gibi bugün de ABD emperyalizmine karşı mücadele ediyorlar. 70'li yıllarda Türkiye'yi Vietnam tipi mücadeleye itmek isteyenlerle, yani bağımsızlık mücadelesi yürütenlerle savaşan kontur gerilla, hep Alevi-Sünni, Türk-Kürt çatışmasını yani bölücülüğü körükledi. Bugün de mafya gladyo tarikat sermayesinin iktidar gücü olarak ABD emperyalizminin hizmetinde milleti bölmeye ve milli devleti çökertmeye çalışıyor. Günümüzün kontur gerillası Fethullahçı Gladio yine ABD emperyalizminin hizmetinde etnik ve dinsel ayrılıkların pususuna yatmış bulunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 35 yıl önceki gizli belgesinde psikolojik savaşta iyi kullanılması gereken faktörler arasında en başta dini faktörün sayılması rastlantı değildir. Her dönemde bunların temel bölme silahı din faktörü olmuştur. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, psikolojik harp harekatı ile propagandanın önemi bölümü. Psikolojik savaşta hürmet edilen şahıs veya kavramların desteğinden faydalanmak. Kişisel olmayan otoritelerden destek sağlamak. Mesela din bu amaç için en çok yararlanılan kavramdır. Din ve dindarlar için harpte ölenler şehittir. Fakat din düşmanı komünistliğin zaferi için ölen Müslümana Allah acısın sözlerini duyan veya bir beyannamede bunları okuyan her Müslümanın en azından bir duraklama devresi geçirmesi beklenebilir. Dipnot Kurmay Albay Münir Güner'i Psikolojik Harbin Önemi ve Yönetimi sayfa 18-19. İşte kontur gerillanın psikolojik savaşta dayandığı ideoloji budur. Halkı din, mezhep ve etnik kökene göre ayırıp birbirine karşı kışkırtmak en büyük bölücülüktür. Bölgeler teorisi de kontur gerillanın ve arkasındaki ABD'nin bölücü ideolojisinden kaynaklanmaktaydı. Halkı kendine bağlılık derecesine göre bölgelere ayır, sonra da her bölgeye ayrı muamele et. Kendi görüşünden olmayanı aç bırak, baskı altına al, seni destekleyenlere ise mükafat olarak yiyecek dağıt. İşte en büyük bölücülük buydu. Kontur gerillanın kırmızı, sarı ve yeşil bölgeleri. Şimdi bölgeler teorisinin Türkiye'de nasıl uygulandığına bakalım. Jandarma Genel Komutanlığı'nın gizli belgesi bu konuya da açıklık getiriyor. Her satırında halkı potansiyel düşman olarak gören bu belgede Kürt halkına özellikle yer ayrılmıştı. Gizli belgenin tehdidin değerlendirilmesi bölümü esas olarak Kürt halkına karşı alınacak tedbirlerle ilgiliydi. Bu belgeye göre düşman faaliyeti için durum ve koşulların elverişli olduğu bölgeler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal yöreleridir. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Tehdidin Değerlendirilmesi Bölümü. Bu bölgeler emniyet ve asayişin bozuk olduğu hassas bölgelerdir. Dipnot aynı yerde. Düşman Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızın bir kısmını aldatarak kendi amaçları için kullanabilir ve müştereken bazı eylemlere girişebilir. Dipnot aynı yerde. Böylece 35 yıl önce kontur gerillanın kırmızı bölge olarak adlandırdığı yerlerden biri ortaya çıkıyordu. Emniyet ve asayişin bozuk olduğu, özellikle Kürt kökenli yurttaşlarımızın yaşadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal yöreleri. Diğer kırmızı bölgeler ise sanayi ve tarım işçisinin toplu olarak çalıştığı bölgeler, maden ocakları ve benzeri yerler, kritik bölgelerdeki köy ve çiftliklerdir. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Tehdide Karşı Alınması Gereken Tedbir ve Tertiplere Ait Temel Prensipler Bölümü. Yani ABD'nin ve kontur gerillanın baş hedef olarak gördüğü kitlelerin bulunduğu yerler, özellikle bazı sanayi bölgeleriyle kırsal alanlarda kırmızı bölgeydi. Halkın mücadelesinin ve öncülerin zayıf olduğu yerler ise kontur gerillanın haritasında yeşil bölgeleri meydana getiriyordu. Buralarda hakim sınıf ideolojisi etkiliydi ve milli kurtuluş mücadelesi durgundu. Yani buraları sakin görünen yerlerdi. Kontur gerillanın 70'li yıllardaki sınıflandırmasına göre Yozgat, Çankırı, Nevşehir ve benzeri illerimiz bu bölgeye dahildi. Sarı bölgeler ise mücadeleye yatkın kitleler ile hakim ideolojinin etkisinde olan kitlelerin, Alevilerle Sünnilerin, Türklerle Kürtlerin yan yana yaşadığı yerlerdi. Buralarda kontur gerilla hakimiyetini tam olarak kuramamıştı ve potansiyel tehdit taşımaktaydı. Kahramanmaraş, Malatya, Kars, Gaziantep, Sivas gibi illerimiz kontur gerillanın sarı bölgeleri içinde yer almaktaydı. Bu sınıflandırmayı biz yapmadık. Bunları kontur gerillanın belgelerinden öğreniyoruz. Kontur gerillanın çeşitli bölgelere karşı tutumundaki farklılık da bu bölgeler teorisinden kaynaklanıyordu. Kontur gerillanın en ağır baskısına uğrayan kitleler kırmızı ve sarı bölgelerde yaşamaktaydı. 70'li yıllardaki bu örgütün baskı ve tertiplerini bazı büyük şehirlerimizle doğu illerimizde yoğunlaştırmasının sebebi buydu. Kontur gerilla buralardaki halkımızı ya düşman ya da en sıkı kontrolle tarafsızlaştırılacak insan yığını olarak görüyordu. Günümüzdeki Gladio'ya gelince, Gladio'nun şefinin Diyarbakır'ı merkez yapacağız açıklamasından beri güneydoğumuz Irak'ın kuzeyindeki kukla devletin parçası görülmektedir. Bunlar çoktan kafalarında Türkiye'yi bölmüşler, şimdi bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Artık o BOP haritasında Free Kürdistan, bağımsız Kürdistan'a katılmış gösterilen Doğu ve Güneydoğu illerimiz, kontur gerillanın beyaz yeşil bölgelerindendir. Yani son olarak emperyalizm ve Barzani adına kurtarılmış bölge olarak görüyorlar bu yurt parçasını. Tabii bu bölgenin kendi içinde de sarı kırmızı bölgeler bulunmaktadır. Yani burada incelediğimiz kontur gerilla teorisi gereği birçok hizmet ve olanak Kuzey Irak merkezli olarak bu beyaz bölgedeki insanlarımıza mükafat olarak sunulmaktadır. Bu bölgede dağıtılan ABD ve AB fonlarını ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun yoğun faaliyetiyle Erbil Süleymaniye merkezli Barzani Talabani ataklarını özellikle vurgulayalım. Böylece yakın zamana kadar kontur gerillanın kırmızı bölge olarak baskı, şiddet, açlık ve zorunlu göçlerle terbiye ettiği güneydoğumuz beyaza terfi etmiş bulunuyor. O dönemde kırmızı bölge taktikleriyle bölenler bugün beyaz bölgeyle bölmeye devam ediyorlar. Bize gelince ne kırmızı ne beyaz ne de sarı, vatan toprağının her bölgesi ay yıldızlı bayrağımız olan kırmızı beyazdır. Emperyalistlerle işbirlikçileri boşuna uğraşıyorlar. Böldürmeyeceğiz. Mahalle ve köylere kadar. Yeniden 30 yıl öncesine uzanalım. Bölgeler teorisinin o dönemdeki uygulamasını incelemeye devam edelim. 70'li yıllarda kontur gerillanın faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerler neresiydi? Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar hatırlardadır. Bombalı paketler bu illerimizdeki halkla en yakın teması olan etkili şahıslara gönderilmiş ve kitleler birbirine düşürülmeye çalışılmıştı. Soygunların adam kaçırma ve adam öldürme şeklindeki terör hareketlerinin, kitle katliamlarının en yoğun olduğu bölgeler, genellikle kontur gerillanın kırmızı bölgesi içinde yer alan büyük şehirlerimizdi. Türklerin ve Kürtlerin yan yana yaşadığı Kars ilimizin bir barut fıçısı haline geldiği bilinmekteydi. Jandarma ve komando baskınları, tatbikatlar hep hassas bölge olarak ilan edilen Doğu illerimizi hedef alıyordu. Kontur gerillanın ve MHP'nin kırmızı ve sarı bölgeleri hedef aldığını sayısız örnekle gördük, yaşadık. Kontur gerilla bu bölgelerde kitaplarında yazılı olanları sistemli olarak uyguladı ve buraları da yeşil bölgelerine dahil etmeye çalıştı. Kontur gerillanın bölücülüğü sadece Türkiye'yi çeşitli bölgelere ayırmakla kalmadı. Her bölgede kendi içinde alt bölgelere ayrılıyordu. Her kırmızı, sarı ve yeşil bölgenin içinde de kırmızı, sarı ve yeşil alt bölgeler bulunmaktaydı. Birçok şehir ilçelerinde ve mahallelerinde oturanların düşüncesine göre bölgelere ayrılmıştı. Bu bölücülük giderek köylere, kahvelere, hatta tek tek evlere kadar uzanıyordu. Bütün Türkiye'de kırmızı ve sarı bölgeleri hedef alan kontur gerilla uygulamaları, her bölgenin kırmızı ve sarı olan şehirlerini, mahallelerini, hatta evlerini bile hedef aldı. Yurdumuz böylece mahallelere, kahvelere, hatta evlere kadar bölünmeye çalışıldı. İnsanlar oturdukları mahalleye, gittikleri kahveye göre tanınıyor ve ona göre işlem görüyorlardı. Maceracıların sözde kurtarılmış bölgeleri. Yine 70'li yıllarda İstanbul'un bazı semtlerinde maceracı akımların rolünü de unutmamak gerekir. Maceracılar bu semtlerdeki ileri kesimleri geniş kitlelerden koparmak için ellerinden geleni yaptılar. Etkili oldukları yerlerde kurtarılmış bölgeler sözünü dillerine dolayarak halkı böldüler. Bunlara göre filan şehrin falan mahallesi veya falan okulu kurtarılmıştı. Şu kahve, bu okul veya öteki mahalle ise faşistti. Kontur gerillanın kırmızı, sarı, yeşil bölgeleriyle maceracıların kurtarılmış bölgeleri arasında özünde bir fark yoktu. Halkı kontur gerillanın mantığı ile bölüp parçalayarak kurtarmak mümkün değildi. Bunların kurtarılmış bölge pratikleri sadece kontur gerillanın halkı bölmesine hizmet etti. Kontur gerilla ve MHP'nin bizim bölgemiz dedikleri fabrikalarda, köylerde, okullarda yaşayan insanlar da, bazı sahte solcu akımların, kurtarılmış bölgelerde yaşayanlar da, bağımsız demokratik Türkiye'yi kuracak olan Türkiye halkıydı. Bunlar aynı fabrikada, aynı tarlada ter döken işçimizdi, köylümüzdü. Amerikan emperyalizminin bölüp teslim almaya çalıştığı Türkiye'mizin vatandaşlarıydı. 8. Bölüm: Mahkemeler, cezaevleri, sorgu yöntemleri, işkenceler. Bütün devrimciler akraba ve dostlarıyla birlikte fişlenir. Kitabınızın bu bölümünü esas olarak 1979'da yazıldığı haliyle koruduk. Birkaç cümlelik güncel ilave dışında değişiklik yapmadık. Çünkü 12 Eylül döneminde ve sonraki yıllarda da mahkemeler, cezaevleri ve sorgu yöntemleri bazı açılardan inceltilmiş olsa da esas olarak aynıydı. Bu bölümde 12 Mart döneminde esas olarak kendi deneyimimizi ve burada tanık olduğumuz olguları kaleme aldık. Çünkü bu deneyimde bir yandan kontur gerillanın tüm yöntemleri uygulanırken, öte yandan bu yöntemlere karşı kararlı bir direniş de sergilenmiştir. Böylece gelecek kuşaklara çok değerli dersler bırakılmıştır. Şimdi 12 Mart dönemindeki kontur gerilla harekatının öncesinden başlayalım. Kontur gerilla saldırıya geçeceği siyasi hareket hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak ister. Bunun için polis faaliyetini yoğunlaştırır. Milli Kurtuluş Hareketi'nin elemanlarını gözetler, takip eder ve onlarla bilgili haber toplamaya çalışır. Kontur gerilla belgesine göre, gözetleme faaliyetlerinin çoğunluğu gizli mahiyette olup, genel olarak askeri birliklere tahsis olunan veya emrine verilenlerden daha iyi eğitim görmüş ajanlara ihtiyaç gösterir. Gözetleme faaliyetleri bu faaliyetlere katılan bütün makamlar arasında sıkı bir koordinasyonla yürütülmelidir. Dipnot ST3115 sayfa 22. Bu iyi eğitim görmüş ajanlar genellikle MİT mensuplarıydı. Günümüzde ise Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki Fethullahçı Gladyo'nun çapsız, kalitesiz elemanlarıdır. Bunlar gözetleme faaliyetlerinde her tip hassas alıcı cihazı kullanırlar. Dipnot ST-31 15 sayfa 44. Faaliyetlerinden gözetledikleri şahsı haberdar etmemek için çok dikkatli bir şekilde hareket ederler. Dipnot ST-31 15 sayfa 43. Bunların gözetleyecekleri ya da kontrol altında tutacakları yerler ve şahıslar devrimcilerden ve onların akraba ve dostlarından başlar, maden ocaklarına, sanayi ve tarım işçilerinin toplu olarak bulunduğu yerlere ve mevcut otoriteye karşı olan şahıs ve gruplara kadar uzanır. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi Tehdide Karşı Alınması Gereken Tedbir ve Tertiplere Ait Temel Prensipler Bölümü. Aslında kontrol altına tutulacaklar listesinde muhalefet partisi liderleri, yargı, üniversite ve basın mensupları, TSK personeli de bulunmaktaydı. 1974'te CHP-MSP hükümetinde başbakan olan Ecevit'in başbakanlıktaki odasında konuşmaları dinlemeye yarayan hassas bir alıcı cihaz bulunmuş, yer yerinden oynamıştı. Bugün de Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilinin, CHP Genel Sekreterinin İşçi Partisi'nin ve komutanların dinlendiği ortaya çıkıyor. Adres yine Gladio'dur. Demek ki 35 yılda değişen bir şey yok. Bunlarla mücadele eden adres de değişmemiş. Aydınlık. Gözetleme haber almanın bir yoludur. Ayrıca Milli Kurtuluş Hareketleri içine ajanlar sokmak için her türlü gayret sarf edilir. Dipnot ST-31 15 sayfa 44. Bu hareketlere mensup şahısların yakalanarak lehte faaliyet için kullanılmalarına çalışılır. Dipnot ST-31 15 sayfa 45. Tabii bu arada Milli Kurtuluş Hareketi'nin moralinin ve savaş gücünün muhafazasında hayati bir rol oynayan liderlerin esir alınmasına yol açacak haberlerin toplanmasına özel bir gayret gösterilmelidir. Dipnot ST-31 15 sayfa 42. Daha sonra fişleme işlemine geçilir. Gayri nizami kuvvet liderleri ve mensupları hakkında dosyalar tutulmalı ve bunlar dikkatle incelenmelidir. Bu gibi şahıslardan bazılarının faaliyetleri hakkında ortaya çıkarılıp işlenecek ufak tefek bilgiler, çok defa kendilerine karşı tertiplenecek harekatın sevk ve idaresinde yardımcı olur. Gayri nizami kuvvet unsurlarına ait isim listelerinin ve teşkilatla ilgili bilgilerin elde edilmesine gayret edilir. Dipnot ST-31 15 sayfa 43. Bu kadarla kalınmamalıdır. Tanınan üyelerin aile, akraba ve dostlarının isim ve adreslerinin öğrenilmesine çalışılır. Bu şahısları ispiyon olarak hizmete alıp, gayri nizami kuvvet, teşkilat ve haberleşme sistemi hakkında kıymetli bilgi elde etmek bazen mümkündür. Görüldüğü gibi kontrgerilla kendisine karşı olanları ailesiyle, akrabasıyla ve dostlarıyla birlikte fişleyen, onları ispiyon olarak kullanmaya çalışan bir örgüttür. Kuşkusuz bu yapılanların demokrasinin kurallarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Kontrgerilla belgeleri her satırıyla diktatör rejiminin yeni bir uygulamasını sergilemekteydi. Genelkurmay Başkanlığı'nın çıkardığı bu talimname ne yazık ki ordunun bazı birimlerinde ders olarak okutuldu. Bir kısım askerlere ve subaylara nasıl ispiyon yapılacağı, halkın nasıl gözetleneceği, takip edileceği ve fişleneceği öğretildi. Tutuklamaya sempatizanlardan başlanır. Kontrgerilla tutuklamalara karar verirken şu şartları göz önüne alıyordu. Temizlik harekatını başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için elde yeterli miktarda istihbarat bilgileri var mıdır? 2. Temizlik harekatı tam anlamıyla sonuna kadar götürülebilir mi? Dipnot Galula ayaklanmaları bastırma hareketleri sayfa 105. Kontrgerillanın sözlüğündeki temizlik harekatı kendisine karşı olanları bertaraf etmekti. Bunları tutuklamak, mahkum etmek ve gerektiğinde öldürmekti. Kontrgerillaya göre tutuklamaları sonuna kadar götürmek çok önemliydi. Çünkü birinci olarak Milli Kurtuluşçunun siyasi teşkilatı terör ve çete faaliyetlerine bilfiil iştirak etmeyen ve bunun sonucu olarak ellerini kana bulamamış insanlardır. Dipnot aynı kitap sayfa 104. İkinci olarak da bunlarıyla bağ ve irtibatları bulunanlar mahalli kimseler olup halkın bir parçası olarak onların dayanışmasını isterler ve onlara karşı bir sempati beslerler. Ayrıca en iyi şartlar altında dahi bu polis hareketinin o mıntıka halkı için bazı nahoş hadiseler yaratacağı kaçınılmaz bir olaydır. İşte bütün bunlardan dolayı Milli Kurtuluş Hareketi'nin ortadan kaldırılması gayet çabuk ve kati bir şekilde yapılmalıdır. Her şey ne kadar açık. kontur gerillacı halkın milli kurtuluş hareketini destekleyeceğini ifade etmektedir. Polis hareketinin bölge halkı üzerine nahoş hadiseler yaratacağını da itiraf ediyor. İşte bu yüzden elini çabuk tutmalıdır ve tutuklamaları sonuna kadar götürmeye çalışmalıdır. Yine kontur gerillanın rehberine dönüyoruz. Gayri nizami kuvvetlerin faaliyetlerini göz altında bulundurmak ve temas ettikleri kimselerin kimliklerini öğrenmek için bazı hallerde tevkifleri geciktirilebilir. Dipnot ST3115 sayfa 43. Fakat kontur gerillacı fazla gecikmeden de yana değildir. Temizlik harekatına Asi'nin siyasi hücre teşkilatı mensuplarının tamamen teşhis edilmelerinden sonra değil de, çünkü bu ameliyat uzun bir zaman alabilir ve biraz da şansa bağlıdır, o mıntıkada yaşayan muhtelif şüpheliler hakkında yeterli bilgi toplandıktan sonra başlanmalıdır. Dipnot Galula, aynı kitap sayfa 105. Görüldüğü gibi kontur gerillanın sorunu yasalarda tanımlanan suç işleyeni yakalamak veya suç işlenmesini önlemek ve benzeri değildir. Bir milli kurtuluşçu kendisine göre suç işlemiş bile olsa bazı hallerde onu serbest bırakmakta ve izini sürerek diğerlerini de yakalamaya çalışmaktadır. Yani güvenlik örgütleri için yasalarda yazılı olan sözler kontur gerilla için bir anlam ifade etmez. Çünkü bu örgüt yasalarda yer alan bir örgüt değildir. Halkın ve öncülerinin mücadelesini bastırmak için kurulmuş yasa dışı gizli bir örgüttür. Onun sorunu Milli Kurtuluş Hareketi'ni ortadan kaldırmaktır. Artık sıra tutuklamalara gelmiştir. Kontur gerilla bu konuda da hesaplı hareket etmektedir. Asi'nin siyasi teşkilatının ileri gelenleri ayaklanma hareketlerine kendilerine o derece vermişlerdir ki, tevkif edildiklerinde tutumlarını değiştirip serbestçe konuşmaları beklenemez. Fakat o bölgede yaşayan hemen herkes siyasi hücre teşkilatının üyelerinin kimler olduğunu veya hiç olmazsa bunların kimler tarafından korunduğunu bilir. Bu da bunlara karşı doğrudan bir yaklaşım yerine dolaylı bir yaklaşmanın çok daha kolay ve etkili olacağını gösterir. Takip edilecek yol 1. Az şüphe çeken grupları devamlı surette tevkif etmek, 2. Onların ifşaatlarına göre Asi'nin siyasi hücre teşkilatı mensuplarını tevkif etmek. Bu sözlerin anlamı şudur. Kontur gerillacı az şüphe çeken gruplar adı altında önüne geleni tutuklayacak ve sorguya çekecektir. Onlardan herhangi bir ifşaat alabildiyse diğer milli kurtuluşçuları tutuklamaya başlayacaktır. Sorguların nasıl yapıldığı ise malumdur. Sonuç olarak şüphe çektikleri gerekçesiyle birçok insan baskıya uğrayacaktır. Kaldı ki bu yolla da sonuç alacakları çok şüphelidir. Milli kurtuluşçuları desteklediğini söylediği bölge halkından gayri nizami kuvvetler hakkında ifşaat almak o kadar kolay olmamaktadır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 171.